Ayrım 7, sayfa 72. Öğleden sonra Charmian'la ben koloniye son bir kez bakmak için 700 metre yükseklikteki bir yere çıktık. Yöneticiler, doktorlar, hasta olan ve olmayanlar coşkulu bir beyzbol oyununa katılıyorlardı. Orta çağda Avrupa'da cüzdan ve kabarcıkları bu gözle görülmüyordu. O çağda bir cüzdanlıya yasal ve siyasal açıdan ölü gözüyle bakılırdı. Onu bir cenaze alayının başına yerleştirirler, sonra da kiliseye götürüp papaza ayinini yaptırırlardı. Daha sonra ise göğsünün üzerine bir kürek toprak atarlardı. O ölmüştü artık ya da yaşayan ölü olurdu. Bununla birlikte bu üstün körü yöntem tamamen yararsız olmadı. Haçlı seferlerine kadar Avrupa'da bilinmeyen cüzdanın yavaş yavaş yayıldığını ve pek çok korkunç ölümlere neden olduğunu unutmayalım. Basit bir dokunmayla bulaşıcı olduğu belli olan bu hastalık ancak hastaların tecridiyle önlenebiliyordu. Eski zamanlılarda cüzdanlılara karşı yapılan davranış ne kadar barbarca ve korkunç olsa bile yine de bu korkunç hastalığın yayılmasını bir ölçüde engelledi. Aynı yöntemlerle Hawaii adalarında hissedilir derecede azaldı bu hastalık. Ama Molokai'de uygulanan yalıtım Birleşik Devletler'deki sarı basının sık sık yazdığı gibi korkunç bir düş değildir hiç de. Her şeyden önce cüzdanlı acımasız bir şekilde ailesinden koparılmaz. Kuşkulu durumlarda sağlık konseyi harcamaları karşılayarak hastayı Honolulu'daki gözlem hastanesine davet eder. Bakteriyoloji uzmanları hastayı mikroskop incelemesinden geçirir ve cüzdan bolisi bulunursa 5 doktor bir karşı teste tabi tutar. Sağlık Bakanlığı durumu onaylar ve daha sonra cüzdanlı Molokai'ye gönderilir. Ama bu işlemler sırasında hasta kendi doktorunu seçmekte özgürdür. Bununla birlikte hasta hemen cüzdan hastanesine yollanmaz. Ona Kalihi'deki işleri düzene koyması için haftalar hatta aylar tanınır. Molokai de akrabalarının ve dostlarının ziyaretlerini kabul edebilir. Ama ziyaretçiler onunla aynı odada yiyemez ve uyuyamaz. Onlara tamamen dezenfekte edilmiş odalar verilir. Molokai'nin iklimi Honolulu'dakinden çok daha güzeldir. Çünkü orası serin, kuzeydoğu alizelerinin estiği kıyıda bulunur. Görüntü şahanedir. Bir yanda mavi deniz görünür, öte yandan ise zengin bitki örtüsüyle vadiler ulu bir dekor oluşturur. Her yere de cüzdanlılara ait yüzlerce atın otladığı zengin otlaklar uzanır. İçlerinden bazılarının kendi arabaları bile vardır. Kaloyu Papa'nın küçük limanında küçük kayıkları ve buharlı bir sandal demirlidir. Belirli bir bölge dışında denizde hiçbir kısıtlama konmamıştır. Av ürünlerini sağlık konseyine satarlar ve elde ettikleri paraları kendileri saklarlar. Benim kaldığım süre içinde bir gecede 200 kilo balık tuttular. Bazıları deniz avıyla uğraşırken bazıları da tarımla uğraşırlar. Burada bütün meslekler yapılır. Doğma büyüme Hawaii'li bir cüzdanlı boyacı ustasıdır. Yanında 8 kişi çalıştırır ve kolonideki binaları boyar. O Kalau Papa Rifle Kulübe üyedir. Ona rastladığımda giysilerinin benimkilerden daha şık olduğunu gördüm. Ustabaşı da aynı durumdadır. Sağlık konseyinin mağazaları dışında küçük dükkanlar da bulunur. Bunlar ticari hayatı canlı tutarlar. İyi bir eğitim görmüş, çok akıllı bir adam olan gözetmen yardımcısı Bay Waimo, saf Hawaii'lidir ve cüzdanlıdır. Amerikan uyruklu şimdiki ambarcı Bay Barlett, korkunç hastalığa yakalanmadan önce Honolulu'da ticaret yapıyordu. Bu adamların kazandığı bütün paralar tamamen onlarındır. Çalışamayacak durumda olanlara ise koloni bakar, besler, barındırır, giydirir ve tıbbi bakım sağlar. Sağlık konseyi de tarım ve hayvancılıkla uğraşır. Bölge gereksinimi için kendi özel mandırasını yönetir. Çalışmak isteyen cüzdanlıları iyi ücret ödeyerek çalıştırır. Onları asla zorlamaz çünkü onları bakmakla yükümlü olduğu kişiler olarak görmektedir. Yeni buharlı çamaşırhanede çalışırken rastladığım Inter Island şirketinde mühendis makinist olan Binbaşı Lee yeni makineleri yerleştiriyordu. Onlara burada nasıl yaşadığımızı açıkça anlatın. Ama lütfen burada gördüklerinizi tam olarak yazın. Bizim kolonimizi işkence odası gibi tanımlayan bütün bu yalanları çürütün. Olayların çarpıtılmasını istemiyoruz. Bizim de gururumuz var. Gerçekte nasıl olduğumuzu bütün dünyaya söyleyin. Kendileriyle konuşma fırsatı bulduğum bütün kadınlar ve erkekler aşağı yukarı aynı şeyi söylüyorlardı. Az yetenekli bazı gazetecilerin kendileri hakkında anlattıkları onları rahatsız ediyordu. Fiziksel yoksulluklarına karşın cüzdanlılar mutlu insanlar kolonisini kurmuşlar. İki köyde ya da deniz kıyısındaki evlerde yaşayanların sayısı yaklaşık 2000 kişi. 6 kilise, bir YMCA kuruluşu, pek çok toplantı salonu, bir müzik salonu, bir koşu alanı, beyzbol sahaları, jimnastik kulübü ve pek çok koro topluluğu var. Onlar buradaki yaşamdan öyle mutlular ki, dedi Bay Pinkham bana, onları tüfekle bile kovamazsınız. Bu savı doğrulama fırsatını bana verdiler. Bu yılın Ocak ayında bazı ziyanlara karşın üzerlerinde hastalık izi bulunmayan 11 cüzdanlı yeni testler için Honolulu'ya götürüldü. İstemeye istemeye gittiler. Onlara iyileşirlerse buradan ayrılmaktan memnun olup olmayacakları sorulduğu zaman bir ağızdan Molokai'ye dönmek istiyoruz diye karşılık verdiler. Bay McVeigh bana halen Honolulu'da ayakkabı boyacılığı yapan genç bir Amerikalı zencinin durumunu anlattı. Uzun süre önce bakteri testi yapılmadan cüzdanlı olarak Honolulu'ya gönderilmiş. Birleşik Devletler koruması altında olduğumdan her şeyi yapacağını sanıp bize çok kötü oyunlar oynadı. Bu sahtekar yıllar sonra ciddi bir şekilde incelendiği zaman cüzdanlı olmadığı anlaşıldı. Şimdi elimdesin diye alay etti McVeigh. Gelecek vapurla buradan gideceksin. Senden kurtuluyorum. Ama zenci aldırmadı. Cüzdandan çürümüş yaşlı bir kadınla hemen evlendi ve sağlık konseyine başvurup hasta karısına bakma izni istedi. Dokunaklı bir şekilde kendisinden başka hiç kimsesinin zavallıya bakamayacağını söylüyordu. Oyunun iç yüzü anlaşıldı ve ilk vapurla geri gönderildi. Ama o Molokai'yi istiyordu. Gizlice kıyıda vapurdan indi, bir gece vadide saklandı, sonra koloniye döndü. Mülkiyete tecavüz ettiği için yargılandı, hafif para cezasına çarptırıldı ve yeniden gemiye bindirildi. Ona yine dönerse bu kez $100 ceza çarptırılıp Honolulu hapishanesine gönderileceği söylendi. Bugün ise Bay McVeigh başkenti indiği zaman zenci onun ayakkabılarını boyamayı ihmal etmez ve herkesin de ona şu söylevi verir. Dinle patron, oradaki yaşamı ne kadar özlediğimi bir bilseniz. Orada öyle rahattım ki, sonra sesini alçaltarak sır verir gibi, ey patron, oraya yeniden dönebilir miyim? Beni de aranıza almanız mümkün mü acaba, der. Molokai'de 9 yıl geçirmişti ve hiç buradaki kadar mutlu olmamıştı. Cüzdanın kendisinin yarattığı korkuya ise Molokai'de hiç rastlamadım. Bu korku yalnızca onu tanımayanların düşüncelerinde var. Waikiki'de kaldığım otelde cüzdanlıların yanına gittiğimi öğrenen bir kadın dehşetle çok şaşırdığını söyledi bana. Honolulu'da doğmuştu ama şimdiye dek bir cüzdanlıya hiç bakmamıştı. Kendim için de aynı şeyi söyleyebilirim. Çünkü Birleşik Devletler'de cüzdanlıların tecridine fazla önem verilmez. Cüzdan kuşkusuz korkunç bir felaket ama bu konuda az şey bilmeme karşın ben son günlerimi bir tüberküloz senatoryumunda geçireceğim yerde Molokai'de geçirmeyi yeğlerdim. Amerika'daki hastaneler, yoksul evleri ya da başka ülkelerdeki bu tür kuruluşlar çok daha içler acısı. Londra'daki Bust End, New York'taki East Side, Chicago'daki mezbahalar ve Molokai arasında bir seçme yapmam istense bir an bile duraksamam. Bu insanlığın yüz karası olan yerlerde bir yıl yaşamaktansa Molokai'de 5 ay yaşamak isterim. Evet, Molokai'de insanlar mutlu. Tanık olduğum 4 Temmuz kutlamalarını hiç unutmayacağım. Sabahın saat 6'sından itibaren bu korkunç yaratıklar değişik giysiler giymiş, bazıları atlarına, bazıları eşek ve katırlarına binmiş, çılgınca koşuşarak dışarıya çıkmışlardı. İki bando takımı bakır çalgılarıyla havayı deliyordu. Daha sonra Amazonlar geliyordu. Eski at giysileri giyinmiş ve ikişer üçer kişilik gruplar halinde Hawaii'li kadınların sayısı 30-40 kadardı. Öğleden sonra Charmian'la birlikte jüri başkanının locasına davet edildik. En iyi binicilere ve en güzel giysililere ödüllerini dağıttık. Çevremize başları ve boyunları çiçek demetleriyle süslü ve çok mutlu yüzlerce cüzdanlı toplanmıştı. Dağların tepesinde ve çiçekli ovalarda kadın, erkek ve çocuklardan oluşan topluluklar kahkahalar ve şarkılarla dolaşıyordu. Aynı akşam bir toplantı salonuna gittik. Kalabalık halk topluluğu önünde korolar bir yarışmaya katıldı, gece bir baloyla sona erdi. Honolulu'nun yoksul mahallelerinde kokuşmuş bir yaşam süren Hawaii'liler gördüm. Yeni bir tıbbi test için koloniden getirilen cüzdanlıların koro halinde "Bizi Molokai'ye götürün" diye bağırmalarının nedenini şimdi daha iyi anlıyorum. Gerçek olan şu ki, cüzdanlılar kolonisi keşfedilmek korkusuyla gizlice yaşayan cüzdanlılardan daha rahat yaşıyor. Bu herkesce aşağılanan yalnız kişi yavaş yavaş ama kesinlikle çürüyor. İşlevi düzensiz olan cüzdan bir kurbanı yakalıyor, yıkımını yapıyor, sonra 5 yıl, 10 yıl hatta 40 yıl uyuyor. Bu arada tehlikeli basil kişinin sağlığını etkilemiyor. Bununla birlikte ilk bulaşmanın kendiliğinden kesilmesine çok ender rastlanıyor. Hastalık ayak altında bir yara ile beliriyor. Sonra kemikli canlı dokunun ölümü başlıyor. Eğer cüzdanlı ortaya çıkmazsa tedavisi olanaksız oluyor. Doku ölümü bacağını kemiğe dek gemiriyor ve zavallı bir süre sonra kangrenden ya da başka bir komplikasyondan ölüyor. Bu aynı hastalığı bir de Molokai'yi de ele alalım. Hasta gelir gelmez cerrah ayağını ameliyat edecek, yarayı çıkartacak, kemiği temizleyecek ve yaranın işlemesini tamamen durduracaktır. Bir ay sonra hasta atla çıkacak, yürüyüşler yapacak, dalga tepelerinde dolaşacak ya da yabani elma toplamak için dik dağ yamaçlarına tırmanacak. Cüzdanın dillere destan iğrençliği, antiseptiklerin bulunmadığı ve koloniye Dr. Guthu ile Dr. Holman'ın gelişinden önceki dönemlere dek uzanır. Dr. Guthu, bu ülkede kendisini tehlikeye atan ilk cerrahtır ve yaptığı soylu görev için ne kadar övülse yeridir. Bir sabahı onunla birlikte ameliyat salonunda geçirdim. Ameliyat ettiği 3 hastadan ikisi benimle aynı gemide gelmişti. Mikrop vücutlarında tek bir yere saldırmıştı. Birisi ayağın üstündeki ilerlemiş yaradan ve öteki de koltuk altındaki bir yaradan acı çekiyordu. Doktor Guthu hastalığı hemen önledi. Bu iki adam burada 15 gün içinde eski sağlıklarına ve güçlerine kavuşacak. Onlarla bizim aramızdaki tek ayrım, mikrobun onlarda gizli olarak bulunması ve günün birinde yeniden uyanması. Tarih öncesi çağlarda bile var olan cüzdan en eski kronik hastalıklar arasında sayılır. Bununla birlikte nedeni hala bilinmiyor. Yalnızca bulaşması halinde hastaların ayrılmaları yeridir. Yeterlidir. Ama cüzdanın hala derinliklerine ulaşılmayan bir giz olduğu bilinir. Dünyanın dört bir yanındaki uzman hekimlerin raporları bu hastalığın aldatıcı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Zaman aralıkları belirsizdir. Aslında onlar bu konuda bir şey bilmiyorlar. Eskiden durumu düşüncesizce ve dogmatik olarak genelleştiriyorlardı. Bugün de pek fazla ilerleme yok. Şimdiye dek yapılan araştırmalardan çıkarılan tek sonuç cüzdanın bir dereceye kadar bulaşıcı olduğudur. Ama bunu açıklamak olanaksız. Basili atlattıktan sonra bakteriyolojik inceleme ile o kişinin cüzdanlı olup olmadığı anlaşılır ama basilin nasıl ve ne zaman vücuda girdiği asla bilinmez. Bilim adamları cüzdan virüsünü türlü hayvanlara aşılamayı denediler ama başarılı sonuç alamadılar. Bu hastalıkla mücadele etmek için serum da bulamadılar. Bütün çalışmalara karşın cüzdanın nedenini ve iyileştirme yollarını bulmayı başaramıyorlar bir türlü. Bazen bazı umut ışıkları yakalandı ama sonuçsuz kaldı. Bazı doktorlar apaçık araştırmalarına dayanarak cüzdanın tamamen balığa dayalı beslenme rejiminden kaynaklandığını söyleyeceklerdir. Ama Hindistan'ın yüksek ovalarında oturan bir meslektaşı ona bu yörede oturan yerlilerin balık tadı nedir bilmemelerine karşın neden cüzdana yakalandıklarını soracaktır. Ortada apaçık olan bir olay var. Şimdiye dek tamamen iyileşmiş bir olay mevcut değil. Cüzdanın bir dereceye kadar az bulaşıcı olduğunu söyledik. Ama nasıl bulaşıcı oluyor? Avusturyalı bir doktor cüzdan mikrobunu kendine aşılamayı düşündü ama ona yakalanmayı başaramadı. Ama bu bir şey kanıtlamaz. Deneyler için kendine cüzdan basili aşılatmaya izin veren ve ömür boyu hapse mahkum olan Havaili Cani'yi anımsayalım. İşlemden bir süre sonra hastalık belirdi ve adam Moloyaki'de cüzdandan öldü. Bu örnek fazla inandırıcı değil çünkü o aşılandığı sırada cüzdama yakalanan pek çok aile üyesi hala Moloyaki'de yaşıyordu. Belki onlarla ilişki kuruyordu ya da resmen aşılanmadan önce de uzun süre kendi kendine aşılandı. Hastalık konusunda daha fazla şey bilindiği zaman cüzdan iyileştirilecek ve yeryüzünden tamamen silinecek. Savaş kısa ve şiddetli olacak. Bu arada bu serum nasıl elde edilecek ya da buna karşı başka nasıl bir yöntem geliştirilecek? Sorun gerçekten önemli. Yalnızca Hindistan'da yalıtılmamış yarım milyona yakın cüzdanlı olduğu sanılıyor. Carnegie kitaplıkları, Rockefeller üniversiteleri ve öteki yardım kuruluşları kuşkusuz ülkeye büyük hizmetler veriyorlar. Ama insan Molokai'deki cüzdan evine birkaç bin dolar verilirse acaba sonuç ne olur diye düşünmekten kendini koyamıyor. Dipnot 1. Jack London bu kitabı yayımladığı zaman bazı Amerikan gazeteleri Hawaii'deki cüzdanların durumu üzerine Kaliforniyalı yazar çok iyimser şeklinde bazı yayınlarda bulundular ve korkunç hastalığın bulaşıcı olmadığı konusunda kuşkular öne sürdüler. Ayrıca 25 yıl sonra ünlü profesör Leamy, okyanustaki 4 aylık araştırmasından Fransa'ya dönüşünde Paris basınına şu açıklamalarda bulundu. "Ya cüzdan?" diye sordu ona bir gazeteci. Tahiti yakınındaki Orafara köyünde 3 hafta yaşadık. Cüzdanlılar burada topluca ve özgürdüler. Ama hemen bağırmaya kalkmayın. Çünkü bugün cüzdanın bulaşıcı olmadığını söylememize izin verdiler. Kendi hesabıma öksüren birinin yanında nasıl kalıyorsam bir cüzdanlının yanında da kalırım. Orafara'da cüzdanlılar tarlalarını ekiyorlar. Kısaca çok mutlular. Ama hastalığın yayılma yolları nasıl olacak? Toprakla, psikolojik ve toplumsal yoksullukla birlikte yere çıplak ayakla basma yoluyla. Veremle cüzdan arasında bir benzerlik olduğunu sözlerine eklemeliyim. İki basil de birbirine benziyor. Biri hava yoluyla, öteki toprakla geçiyor. Bunun en güzel örneklerini kolonide bulduk. Bir kadın cüzdanlı kocasını izledi ve onunla birlikte hastalığa yakalanmadan tam 17 yıl yaşadı. Orafara'da bağlılık ve dayanışma işlemiyor artık. Burada yaşayan korkunç yaratıklar moral olarak çok iyiler. Bununla birlikte bu odaya gelenler dünya ile bir daha ilişki kuramayacaklarını biliyorlar. Dipnot bitti. Bu kolonide oturanlar basit kader kurbanları, insanın bilmediği herhangi gizemli doğa yasasının kadrine uğramış kişiler. Benzerlerini korumak için burada tecrit edilmişler. Yoksa ötekiler de bu korkunç belaya yakalanırlar. Yalnızca çağdaşlarımız için değil, aynı zamanda gelecek nesillerin çıkarı için birkaç bin dolar, bir serum araştırması ya da dünyayı bu dertten kurtaracak ilacın bulunması için bilginlerimizin işine çok yarayacaktır. Haydi insanseverler, işte paranızı kullanmanın en iyi çaresi. Sayfa 83-88. Bölüm Güneş Evi. Denizci ya da karacı pek çok turist güzel görüntüler peşinde dünyayı büyük acılar içinde dolaşırlar. Ordular halinde Avrupa'yı gezerler, sürüler halinde Florida'da, kayalık dağlarda, Kanada'da ya da Birleşik Devletler'de rastlarız onlara. Ama güneş evinde gezginlere dinozor kalıntılarına rastlamak kadar güçtür. Haleakala ya da güneş evi, Maui adasının üzerine dikilmiş kocaman bir dağdır. Hemen hemen hiç yok denecek kadar az ziyaretçi gezer burayı. Bununla birlikte gözlerimin yeryüzünde şimdiye dek böylesine bir güzelliğe hiç rastlamadığını belirteyim. Honolulu, San Francisco'dan yolcu gemisiyle 6 gün uzaklıktadır. Maui ise Honolulu'dan 1 gün. Eğer acele edilirse güneş evinin girişindeki denizden 3310 metre aşağıda bulunan Kolikoli'ye 6 saatte varılır. Bununla birlikte hiçbir yolcu oraya gitmez. Horlanan Haleakala'da büyük yalnızlığında uyuyup kalır. Biz Snark'takiler turistlere hiç benzemediğimizden Haleakala'ya gittik. Bu koca dağın eğiminde bulunan 600 metre yükseklikteki 2000 hektarlık bir otlakta geceyi geçirdik. Ertesi sabah hareket saatinde herkes hazırlandı. Atlara binmiş yanımızda kovboylarla 1800 metre yüksekteki bir dağ çiftliği olan Ukulele'ye dek tırmandık. Isı çok düşüktü. Bu yüzden gece battaniye kullanmak ve ortak salonda ateş yapmak zorunda kaldık. Hawaii dilinde ukulele sözcüğü zıplayan piri anlamına gelir. Aynı zamanda ilkel gitara benzeyen bir müzik aletinin de adıdır. Bu çiftliğin adını gitardan almasını yeğlerim. Zamanımız olduğundan bütün bir günü ukulelede yüksekliği ve barometreyi tartışarak tavuk yumurtası iriliğinde dağ çilekleri toplayarak geçirdik. Bazen bulunduğumuz yerden 1500 metre yüksekteki Haleakala tepesine dek yükselen otlaklarla kaplı eğilimleri seyretmek için duruyorduk. Güneş altında üzerimize yuvarlanan korkunç bulut hareketinde izleme olanağı bulduk. Bu karşılıklı savaş bütün gün aralıksız sürdü. Oikoi, kuzey güneydoğudan gelen ve Haleakala üzerine boşanan sert bir alizenin adıdır. Ama dağın koca kütlesi onu öylesine sağa sola dağıtır ki Haleakala rüzgarına karşı gelen yakada esinti bile hissedilmez. Ayrıca Naulu denen başka bir hava akımı alizeye ters yönde eser. Gece ve gündüz Oikoi ile Naulu birbirlerine baskın yaparlar. Bazen ilerlerler, gerilerler, yana giderler, eğimler çizerler, birbirlerine dolaşırlardı. İri canavarların gökyüzünden dökülüp dört bir yana bölük, tabur ve ordu halinde yayıldığı görülür. Bazen oykoyu heleye kala üzerine koca bulutlar fırlatır, Naulu bunları yakalar, yeni şekillere dönüştürür ve ezeli düşmanına karşı atar. Öfkelenen oykoyu bir gece bir yan hareketiyle onu dağın yamacındaki başka bir orduya atar ama Naulu onu yeniden yakalar, kendine doğru sürükler, şekilsiz bir biçim haline yoğurur ve çevresine dolanarak fırlatır. Bu arada asıl savaş alanının dışında denize doğru eğimli yavaşların üzerinde iki ezeli düşman ağaçlar arasına sokulan bulutsu bombardıman toplarını birbirlerine atmayı sürdürür. Boğazlarda pusuya yatarlar, birbirlerinin üzerine sıçrar, karşılıklı birbirlerini tutsak ederler. Bir ya da öteki birden karşıya burgaçlardan bir sütun yollar, askerleri yüzlerce metre aşağıya iter. Ama savaş özellikle batı yamaçlarda çok şiddetlidir. Burada Naulu sürülerinin irilerini toplar ve şanlı zaferler kazanır. Öğleden sonra öteki alizeler gibi gücünün bir bölümünü yitiren Oikoyu Naulu tarafından püskürtülür. Naulu'nun kurmayları gündüz önemli derecede yedek biriktirir ve onlardan ucu bir 500 metreye varan uzun bir sütun yapar. Ama bütün bunlar kan dökülmeden olmuyor. Oikoyu vahşi bir şekilde karşı koyuyor ve kuzeybatıdan gelen yardımlarla düşman sütunu yıkıyor ve Maui'den öteye doğru süpürüyor. Bazen iki ordunun öncüleri çarpıştığında büyük bir sarsıntı oluyor. Birbirine dolaşmış bulutlar uçurumların yüksekliklerinden fışkırıyor ve durmadan kaynaşıyor. Sahne gece de böyle sürüp gidiyor ama sabah olur olmaz yeni güç toplayan Oikoyu düşmanın güçlerini geri püskürtüyor. Bulutların bu düellosu her gün aynen yineleniyor. Oikoyu ile Naulu birbirlerini yenemeden sonsuza dek savaşmaya mahkum edilmişlerdir. Ertesi sabah hareket işareti. Kovboylarımız ve atlarımızla dağın tepesine dek tırmanmaya karar verildi. Bir at sırtında 90 litre, iki yanlarında ise 20'şer litre su taşıyordu. Kraterin birkaç kilometre kuzeyine ve batısına çok fazla yağmur yağmasına karşın bu yörede su çok değerli. Pek çok sert lava akıntılarından geçiyorduk. Ama bizim ekipteki 13 at kadar şaşırtıcı olanını hiç görmedim. Yokuşlara asılıyorlar ya da vahşi keçiler gibi kendilerini eğim aşağı dikey olarak bırakıveriyorlardı. Hiçbiri de ne bizi üzdü ne de düştü.